24 Ekim 2017 Hakan Yalman Kader Okumaları.
Ve dışarı çıkıldığında gene aynı bayrağın gözüktüğünü, içeri girildiğinde de o kardeşlerin gene orada var olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu şeyde ikinci bir sürpriz de bu modelde. Yani burada her bir tanede kırmızı filaman tutuyor, şuradakilerde beyaz filaman tutuyor diye düşünüyorduk ya. Şimdi bu kırmızı filaman tutan, beyaz filaman tutan talebe modellerinde aslında şuradaki bir talebenin de elinde bir kırmızı filaman değil de bir küçük Türk bayrağı olduğu gözlenmiş. Yani şu şeyin şeklin aynısını burada küçük bir Türk bayrağı şeklinde olduğu gözlenmiş. Bu da işin diğer şaşırtıcı kısmı. Yani bu süreç özellikle bu 1900'lerden bugüne doğru gelen süreç hakikaten çok hızlı, şaşırtıcı ve beklentilerimizle biraz da uyumsuz bir tablo önümüze koymuş. Ve şurada da işte gene beyaz filama tutan beklentimiz yerine elinde bir işte gene Türk bayrağı olan bir talebe tablosu ortaya çıkmış. Bunu varlıkla bağlantılı düşündüğümüzde enteresan bir diğer noktada buradan bu gözükmüyor ya, buraya geldiğinde bayrak gözükür hale geliyor. Şimdi ikinci bir noktada şöyle ortaya çıkmış. Hani bir şöyle ona bakan, algılarıyla muhatap olan bir şeyden bahsetmişti ki algı, korteks, noosfer, ondan sonra bunlar ortaya çıkaran şey. Bunun bayrak olabilmesi için de buradan şunun bakmasının gerekliliği ortaya çıkmış.
Kedi şey var.
Efendim?
Kutunun içindeki kedi meselesi. Hani bir deney vardı.
Ha yok, bu o değil.
Schrödinger'in
kedisi. Schrödinger'in kedisi. Evet. Bu o biraz daha farklı bir şey. Onu da gene konuşacağız. Yani burada önemli olan nokta şunun bayrak olabilmesi için, bayrak şeklinde gözükebilmesi için burada bunun da var olması lazım. O yüzden sahaya çıkıp baktığında bayrak gözüküyor. İçeri vakti girdiğinde şunun artık algılama ve görme alanının dışına çıkıldığı için bu bayrak olmaktan çıkıyor. Şimdi böyle bir tabloyu yani kendimiz biraz daha böyle zihni çıkarımlarla izah etmeye çalışırsak, buradaki böyle bir kargaşadan burada bir bayrak şeklinde dönüşmesi ve neticede içeridekilerin de böyle beklediğimiz gibi hareketli halde talebelerden oluşmuş ve beklediğimiz gibi sabit filama tutan talebelerden oluşmaması tablosu yani bizim mantıki çıkarımlarımızla nasıl izah edilebilir? Mesela buna bir kafa yoracak olursak.
Ölüyemez. Alıcı ayarı.
Efendim?
Alıcı ayarı.
Ayarı. Yani i̇şte ne demek?
Öyle.
Efendim?
Öyle ayarlanmış.
Evet. O şekilde almaya ayarlanmış. Evet.
Bari bazen siliyorsun, rakiple de yazıyı görüyorsun gibi. Demek ki o orayı öyle görüyor. Ama tabii derinlenince farklı. Hep orada görmeyen bir nokta var.
Evet.
Filtre olarak.
Evet. Yani burada aslında bir statik yapı olmadı ortaya çıktı değil mi? Alttaki o hareketlilikte.
Kaos gibi bir durum var.
Kaos gibi bir durum var ama burada bayrak gözüküyor. Yani bir şey yok.
Üzerinde var.
Evet. Şimdi o zaman bunu biraz daha böyle tefekkürümüzü netleştirmek için şöyle televizyon ekranındaki bir bayrak görüntüsü olarak düşünelim. Aynı bayrak görüntüsü televizyon ekranında. Ne var orada? Efendim?
Piksel.
Pikseller var, evet. Bu pikseller sabit mi?
Hayır, sabit.
Efendim?
Hareket halinde sabit ama bir şey.
Piksel sabit değil mi?
Pikseller sabit. Tabii
sürekli. Yani ekle de içeride.
Şimdi eski piksellerin bilgileri diyelim sabit mi?
Piksellerin bilgileri sabit.
Evet. Yani onu...
Devamlı değişken.
Evet.
Eski televizyonlara sabit miydi?
Eski televizyon tübünde derlerdi ki işte elektron tabancası şeyi tarıyor. İşte yok saniyede yok bilmem kaç kere böyle
sütun, ha, çok güzel, evet.
Sütun sarıyor bilmem ne diyordu. Yani sabit değil, hareket ediyor. Ama yeni LED'lerde bu durum nasıl olur?
O da benzer bir şey. Yani şeyin elektronun ekrana çarpmasıyla tanım değişmesi yerine oradaki işte küçük alanın sıvının özelliğiyle değişmesi. Yani mantıkta çok büyük bir fark yok. Yani burada televizyon ekranında diyelim ki bir sürü küçük küçük kareler var. Bunlara talebeler, filama tutan talebeler dersek bu alanlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi bu değiştiren şey de aslında şu bayrak tablosunun aynısı, işte küçük birimi. Bu böyle sahayla bağlantılı, gene idrak edecek olursak, sahada mesela talebelerde çok şöyle bir kabiliyet olsa, işte hoca diyor ki hazır, herkes geliyor flamasını tutuyor, ondan sonra işine bakıyor. Hazır diyor, flamasını tutuyor, işine bakıyor.
Sürekli bir onları kullanmayacaktık. Sürekli bir yok olma, var olma durumu
gibi, evet. Şimdi burada talebelerin her biri o hazır dendiği anda flamasını tutup ondan sonra
Mustafa Hazretleri'nden şey kullanıyor, ihtisas mı?
İhtisas, evet.
Kelimesini kullanıyor. Yani buraya aslında bir uymuyor değil mi?
Tabii uyuyor.
Sürekli olarak kayyumiyet hakikati aslında, sürekli olarak yaratılma,
evet,
şeyinde de uyuyor aslında.
Evet. Şimdi zaten orayla olan bağlantısına da geçeceğiz. Ama şimdi şu tabloda her biri elinde küçük bir şey var. Bir de mesela hazır dendiğinde onu öyle bir tarzda hareket ettiriyor ki eğer buradaysa beyaz gözüküyor, buradaysa kırmızı gözüküyor. Elindeki bayrağı o şekilde hareket ettirebilme kabiliyetiyle donanmış talebeler olsa.
Lambanın şey gibi ya, düğmeye bastım, yandı. Çok hızlı bir şey. Kapattım, söndü.
Evet.
Yani benzerlik onu
addetmiyor. Şimdi işin o kısmına gelecek olursa, şimdi burada bu sabit bayrak olarak nasıl gözüküyor? Hani evet. Şuradaki algılayıcının nazarında bayrak gözüküyor dedik ya.
Çok hızlı bir şekilde olduğu için ben.
Çok hızlı bir şekilde.
Benim çok frekans diyelim, çok hızlı.
Evet, hızlı.
Durduğunu şekilde anlayamıyorum.
Evet, yani şu yapı öyle bir tanzim edilmiş ki.
Şey, lazer fotoğrafını hızlı çevirmek.
O su annesine alır şey mi?
Evet, yani bu yapı öyle bir tanzim edilmiş ki burada saniyede 16'nın üstündeki hareketler artık ayırt edilemez hale geliyor. Saniyede 24 artık tamamen sabitmiş gibi algılanıyor.
25'e çıktı mı?
İşte o, yani 25. kare dedikleri, o araya yerleştirdikleri şey, ek kare. Saniyede 24 tane olup araya başka bir tane yerleştirdikten sonra da 25. kare diyorlar. Şimdi
bunu niye yerleştiriyorlarmış ya? Mesaj.
Bilinçaltı mesaj için.
Mesaj, sodyum gaz,
evet.
Onu bu algı algılıyor muymuş?
Efendim? Yani bilinçaltı, bilinçaltı algılıyor, evet.
Sen ne zaman? Yandaki fazla televizyona bakmıyorsun.
Bu yasakmış ama öyle değil mi? Kanun şeyi var.
Kanunda evet. Yasak da ne kadar uyuluyor tabi onu bilmiyoruz.
Tespit eden cihaz mühendis var mı?
Yani tabi o isterse tespit edilebilir. Ben şöyle şeyleri...
Yavaş yavaş. Evde tespit edilebilir.
Ha, evde onun için bir cihaz var mı? Onu bir
alayım, ben görüntüyle alakalı bir şey. Belki
ne mesaj yani.
Tamam. Mesaj da yani içinde bir görüntü var ki.
Yok işte bir kare görüntü koyuyor. Ya o da bir görüntü ama çok hızlı gelip geçiyor.
Tabii görmedin,
tabii görmüyoruz. Yani onu.
Şurası görüyormuş ama.
Tabii bir çatma gibi düşün yani, içeride bir şimşek çatması.
Onu kutuya atıyor. Atıp kaçıyor.
Yani şimdi burada bizim açımızdan önemli olan şey bu yapının. İşte buna beyin dedik biz. Yani idrak eden aygıtın belli bir hızın üstünü artık sabit olarak algılıyor olması meselesi.
Dolayısıyla bu görme dışında tabii diğer algılar için de geçerli. Bu bir örnek görmeden.
Tabii.
Hissetiş olarak diğer duyu organlarımızla da ilgili.
Aynen, tabii.
Yani hissetmek, hissetmemeyi çok hızlı olsun hepsi diyor.
Tabii, tabii.
Dokunmak diye de bir şey yok aslında. Değil mi abi? Yani tam manasıyla maddeye dokunmak diye.
İşte şimdi yok yok diyemiyoruz.
Nasıl? Yok diyemiyorsun, yok var, evet. Yok var, yok var ama hep var gibi
bir şey. O aradaki mesafenin tamamen kaybolması gibi bir şey söz konusu mu yani? Çok aza iniyor ama zaten tamamen o aradaki mesafe kaybolursa benim elimle masanın bütünleşmesi gerekiyor.
Evet. Yani şimdi işte burada şöyle, biz zaten neyin var olduğunu anlamaya çalışıyoruz ya. Bir şeyin beyinde oluşturduğu sonuç ile tanımlanıyor olması onun yok olduğu anlamına gelir mi? Bu mesela yeni bir tartışma da değil. Şeyde hatta şurada ben mantık bugün
bu beyinle bizim onu algılamamız yok olduğunu göstermez. Belki bu azıcık ona uygun değil.
Bak şöyle mesela bizim itikattaki imamlarımızdan İmam Maturidi, Maturidi. Şimdi Maturidi kitabında diyor ki yine herkes kendi yaptıklarında hır ve fail ve kasip olarak hisseder. Şimdi bak his bu. Diyor ki duyu yoluyla elde edilen bilgi konumundaki böylesi bir sonucu kendi statüsünden çıkarıp yok saymak mümkün olsaydı. Ya bu, madem ki benim duygularım bu, aslında yok, ben algılıyorum. Şimdi bu aslında doğru bir yaklaşım değil. Yani zaten sen var dediğin şeylere algıladığın noktadan var diyorsun. Şimdi bu kelamcılar arasında çok önceden beri eşyanın hakikati sabittir deyince sanki dışarıda bir sabit alan var, herkes o sabit alandan veriler alıyor gibi bir sonuca bunu ulaştırmışlar. Aslında böyle bir şey şart değil. Yani İmam Maturidi de bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani bir şeyin duyular vasıtasıyla alınıyor olması onun var olduğuna bir şey kabul edilebilir, dayanak. Zaten hep öyle. Dolayısıyla biz aslında harici ortamda bunun nasıl bir yapı olduğunu tespit etme imkanımız var mı? Yani bizim harice çıkma imkanımız olmadığı için bunu tespit etme imkanımız yok. Dolayısıyla bütün varlık tanımımız şurada olacak. Yani o yüzden ben baştan burayı bir tanımlayıp ondan sonra diğer alanların üzerinde oluşturmamız gerektiğini ifade için bu noktayı gündeme getirdim.
O zaman epistemoloji öne mi geçiyor? Yani eşyanın hakikati sabit değilden ziyade
şimdi burada sabitlik nedir ona bakmak lazım. Şimdi eşyanın hakikati mesela Esma-i İlahiye dediğimizde o noktaya öyle geleceğiz. Esma-i İlahiye'de artık şey olmadığını anlamamız lazım orada. Buradaki göründüğü gibi bir geliş gidiş, durum durumdan duruma geçip başkalaşma olmadığını anlamamız lazım. Ama bizim oraya ulaşacağımız vasıta neticede algılarımız ve hissiyatımız. Yani burada hissiyat dediğimizde batını ve zahiri bütün havas. Yani içten ve dıştan bütün veriler.
Ener sayesinde geçtiği gibi. Ener var ama aslında yok.
Gibi.
Şey, kıyas için var. Evet. Anlayabilmemiz için var. Şimdi karanlık gibi. Aslında mı yok.
Yani işte aslında şöyle.
Emri itibari yani. Ha, yani bizim geometride gidiyor metreler gibi.
Evet.
Allah'ı anlayabilmek için sistemleri o bir verilmiş bir şey.
Tabii.
Aslında sen onun sayesinde öğreniyorsun sonra o da yok diyebiliyorsun.
İşte yoktan öte.
Yoktan öte.
Onun bir hakikati var. Bu hakikati de onun dayandığı esma noktasına gelmek lazım. Yok dediğin zaman işte şey orada. Vahdet-i vücut nazariyesinin işte düştüğü sıkıntıya girmiş oluyor.
Eşari'de fark neydi?
Eşari'de işte bu şeyin özellikle iradeyle ilgili biri işte meyalan, meyalanın kendisi kula aittir diyor. Öteki de meyalandaki tasarruf yani o meyillerin tam böyle bir tarafa doğru yönleneceği noktadaki tasarruf oraya mı buraya mı? Şimdi şey Maturidi daha çok böyle hissiyatın aslında bütün bu işin temelini teşkil ettiği farazi ve itibari olmakla beraber buranın imtihana bir zemin oluşturacağı noktasında.
Oradan meşgule çıkacağını.
Evet. Şeyde direkt olayı iradeye bağlıyor. Yani bütün bunların dışında bir tek o iradenin nereye yönleneceğine dair alan kula aittir gibi bir noktaya geliyor. Aslında bizim olayı getireceğimiz en nihai yerde her ikisi de izah edilebilir. Yani İkisinin de aslında çünkü şöyle bu mesela şeylerin eski kelamcıların veya işte bu itikadi mezhep imamlarının çıkarımlarına baktığınızda daha çok mantık ölçüleriyle hareket etmişler. Yani burada da temel unsur şu: Allah'ı tanımlayıp Allah'ın sahip olduğu özelliklerle irtibatlı olarak bir şeyin o özelliklere uyup uymayacağı noktasından. Mesela Allah İşte yarattığı bir varlığa eziyet etmez. Bu bir hüküm. Şimdi o zaman bir şey eziyet gibi gözüküyorsa o zaman burada bunun arka planında başka bir hakikat vardır gibi böyle mantık çıkarımlarıyla gitmişler. Ama bugün gelinen noktada o mantık çıkarımlarından daha öte varlığın kendi hakikati zaten bize durumu izah ediyor. Yani Ben mesela onların çıkarımlarına baktığımda biraz böyle mantık silsilesiyle, işte bizim mesela eski kader kitaplarındaki asansör örnekleri şunlar bunlar gibi. Yani senin mantığına uyan bazı örneklerle izah ettiğin zaman için rahat ediyor ve ikna oluyorsun. Oradaki süreçler de öyle. Ama şu an olay biraz daha bizim, hani mesela şu televizyon örneğini biz biraz daha bu hakikati anlamak için önümüzde bir şey olarak görebiliyoruz, değil mi? Yani burada görüntü sabit bir görüntü değil, sürekli gelip giden bir görüntü. Bu görüntü eğer bir saniyede 24 kereden fazla gelip gidiyorsa biz burada sabit bir bayrak var gibi görebiliyoruz. Şimdi şurada da mesela bu kırmızı renk nasıl oluşuyor? Tamamen bir titreşim. Yani talebenin biri burada öyle bir titriyor ki, işte gelip gidiyor ki, onun elindeki bayrağın beyazı gözüküyor. Şuradaki de öyle bir gelip gidiyor ki bunun elindeki bayrağın kırmızısı gözüküyor.
Yani dün renkten parası izliyordum, arada güzel dikkatim çekti. Bir kırmızı siyah, bir renk siyah olan yere kırmızıya gidiyor, kırmızı olan siyah gidiyor. Böyle bir şipşak şipşak, hani var ya.
Ha, çok süratli, evet.
Süratli gidiyor, ışıktan yapılan renkten paraları var ya. Hani evet. Gülüyor, gülüyor harflerden. Böyle bir şey gördüm, böyle ikide bir baktım ona. Nasıl geçiyor ona? Böyle bayağı dikkatimi çekti. Biraz beni meşgul etti böyle. Onun gibi birden değişmelerle hemen algı değişiyor.
Tabii, tabii. Ve şimdi şöyle bir enteresan durum da gözlenmiş. Yani bu 1900'lü süreçlerin şeyini ben, yani yaşantının ortaya yaşanan şeyleri biraz daha müşahhas bir örnek üzerinden anlatmak için bunları söylüyorum. Deniyor ki aslında bu bayrak şöyle oluştu. Hani böyle geldi talebeler tek tek buraya dizildi değil de küçük bir bayraktı. Tek o hani bir talebenin elindeki küçük bir bayraktı. Bu çoğala çoğala çoğala çoğala bayraklardan her tarafı saran büyük bir bayrağa doğru adım adım adım adım geldi. Şimdi burada bu bayrağı oluşturan şeyler, hani burada bir bayrak, burada bir bayrak, burada bir bayrak şeklinde ya, bir noktaya daha gelmişler. O da şu. Şimdi buradaki bayrak hep burada değil. Yani şurada şöyle bir döngü düşün. Burayı çizen küçük küçük noktacıklardan küçük bir bayrak. Bu ilk küçük bayrak şekli. Büyümüş, buraya gelmiş. Bunlar da sürekli dönüyorlar. Yani talebelerin nerede olduğu belli değil dedik ya. Aslında olay şu. Buraya gittiğinde bir talebe, bir sonraki anda şurada, bir sonraki anda burada, bir sonraki anda burada, bir sonraki anda burada. Yani nereye giderse orada kırmızı veya işte beyaz titreşeceği, neredeyse oranın vaziyetine uygun olarak kırmızı veya beyaz titreşeceğinin bilgisi buna ulaşıyor. Yani anlık bir bilgi ulaşıyor.
O zaman hepsi her yerde aynı şekilde olduğu için mi sıkıntı oluşmuyor? Hepsi bir zemine oturuyor, biliyor musun?
Şimdi sıkıntı oluşmaması noktasına şöyle geleceğiz. Bir de şöyle bir tablo var.
Bilginin ulaşması var ama.
Efendim?
Bilginin ulaşması var orada.
Ha, bilginin ulaşması var. Hem buraya bilginin ulaşıp bunun o bilgiye uygun hareket etmesi var. Hem de şu neticede bir bayrak oluşturulurken sana kırmızı veya beyaz filama tutman söylendiğinin bilgisi sende var ama bütün içerisinde sen nerede yer alacaksın bunun da bilgisinin olması lazım. Öyle değil mi?
Evet.
O zaman şu filamayı tutan talebe bütün diğer talebelerin nerede ve hangi filamayı tutuyor olduğunun bilgisine de sahip.
Hepsi birbirinin kodu, hepsi birbirinde var.
Şifre. Evet.
Koreografinin tam olması için herkesin işini tam biliyor olması.
Herkesin işini...
Kutursuz.
Bir de mesela buraya geldiğinde burada ne yapılacağını da biliyor. Buraya geldiğinde burada ne yapılacağını da biliyor. Buraya geldiğinde burada ne yapılacağını da biliyor. Şimdi şöyle bir tablo çıkmış o zaman ortaya. Bir kere çok süratli bir geliş ve gidiş var. Bu geliş ve gidişler şurada karşılık bulduğunda bir şekle, anlamlı bir şekle dönüşüyor. Bir de de şimdi olayın enteresan bir boyutu şu. Buradan başlayıp buraya doğru geldikçe de her bir safhada böyle bayrağın değişik bir safhasının oluşum tarzı ortaya çıkıyor. Ve zaman içerisinde şu da ortaya çıkıyor. Bu bayrak aslında böyle sabit bir bayrak olarak değil. Şöyle buraya doğru, az önce işte Hakan abinin örnekte olduğu gibi kırmızılı ve beyazlı böyle buraya doğru yayılan dinamik bir bayrak olarak. Yani şuraya gelindiğinde işte şöyle yavaş yavaş ay oluşuyor. Şuraya geldiğinde yıldız oluşuyor. En son buraya kadar geldiğinde bir bayrak şekli ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman şöyle bir tablo ortaya çıktı. Burada her şey her şeyle irtibatlı. Her şeyde bütün bayrağın bilgisi var. Bu bilgiye uygun olarak şuradaki algılayıcı hangi şekilde burayı bayrak olarak algılayacaksa ona uygun bir hız ve titreşimde gelip gidiyorlar. Yani dolayısıyla burayla bura arasında da bir irtibat var. Yani bu sahada ne oluyor diye sorgulayanların o sorgulama alanı olan şeyle, yapıyla o saha arasında da bir irtibat var. Yani şimdi bura bir öyle irtibatlı. Bura şurayla irtibatlı. Ondan sonra buranın içindeki her bir unsur tamamıyla bağlantılı bütün bilginin hepsine sahip. Ondan sonra bu bilgide her bir küçük zaman diliminde, çok küçük zaman dilimlerinde sürekli olarak böyle orada varlığını hissettirir bir şekilde geliyor ve gidiyor, geliyor ve gidiyor. Yani bizim aslında gördüğümüz bayrak bir ekrandaki görüntüye benzer şekilde gelip giden bir görüntü, sabit bir görüntü değil. Bu görüntüyü oluşturan unsurlar birbiriyle bağlantılı. Ve bu bağlantı içerisinde her bir şey diğer yapıyla da olan irtibatı bildiği için burada olayın bir tek çözümü var. Bu bayrağı ve şu şeyi yönlendiren ve buradan buradaki bayrağın burada bir bayrak şeklini almasını irade eden bir tek unsur olması lazım.
Yoksa karışır.
Yoksa karışır. Yani şu nokta başka biri tarafından idare ediliyor olsa karışır. Burayla bura biri tarafından, bura biri tarafından idare ediliyor olsa, yönlendiriliyor olsa karışır. Şu bakanla şu alan bir tek elden idare ediliyor olduğunda ancak sonuç bu gördüğümüz bayrak şeklinde ortaya çıkar. O zaman şimdi yeni varlık algısında şu ortaya çıkıyor. Bir kere burada bir bütünlük var. Yani şunu ayrı, bunu ayrı ele alamıyoruz. Yani buna bütüncüllük diyoruz. Bunları daha sonra kendi tabirlerimizle de birleştireceğiz. Yani Risale tabirleriyle de uyumlu hale getireceğiz. Başka ne var? Bu bayrak nasıl ortaya çıkıyordu? Şu gözleyen olduğu zaman bayrak ortaya çıkıyordu ve bu gözleyen de bu bayrak şeklini alıyordu değil mi? O baktığı zaman bayrak oluyor.
Yani buradan şey melek hakikatine bile gidilebilir yani.
Tabii.
Yani her yere bir nazarın değmesi.
Gözlemciye göre bunlar bugünkü şey tabirleri, varlık tanımı tabirleri, yani fizikçilerin kullandığı tabirler. Gözlemciye göre şekillenen gerçek.
Biz kader dedik de imanın altı rüknüne de
inşallah.
Zaten şey diyor ya, imanın, İslam ve imanın uluğunda.
Ondan sonra şeyde, şimdi arka planda dedik ya bir sabitlik yok, sürekli geliş gidişler var. Varlık bir analog yapı değil de hani işte biz baştan hani bir kainat tanımı yaptık ya, bir büyük patlamadan sonra işte gaz toz bulutlar, ondan sonra işte bir gezegen, yıldızlar sisteminin oluşması, galaksilerin oluşması, böyle bir yapı değil de bir sıçrayışlar yapısı. Yani sabit ve devamlı olan yapı yerine, işte o talebeler örneği hatırlayacak olursak, sıçrayışlarla varlığı tanımlanan yapı. Şimdi burada artık şey nedensellik diye tabir edilen, yani sebep-sonuç ilişkisi kalmıyor. Bütünden ferde dönüş. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekte bir bayrak tanımı olan bir dalga var. Bu dalga bayrağın bilgisi diye düşünelim. Ya ben şimdi size bayrak dediğimde bu havada ses sinyallerine dönüşüyor ya. Bir elektromanyetik sinyal düşünelim. Bu bayrak olsun. Bu bayrak bilgisi bir dalga. Şimdi neticede televizyondaki bayrak görüntüsü, farz edelim ki Ankara'daki TRT stüdyosundan çıktı. Bu görüntü havada bayrak bilgisi olarak dolaşıyor mu? Her tarafta dolaşıyor değil mi? Şimdi bizim burada, bizim ekranda nasıl bayrağa dönüşüyor? Onu, o dalgayı alıp küçük taneciklere çevirecek bir aracı var. Bu aracı işte anten, antenin içerisinde sizin ifade ettiğiniz o tüp olsa mesela, tüp onu elektron çarpmasıyla karşıdaki ekranda görüntüye dönüşüyor. Aslında bak, geçen hafta konuştuğumuz bilgi geldi, görüntü haline aldı değil mi? Esasında bir bilgi var. Bu bilgi de dalga şeklinde her tarafta var ve hangi ekran o bilgiyle uyumlu hale gelirse orada bir bayrak görüntüsü çıkıyor. O zaman aslında bir büyük, her tarafı kuşatan bir bayrak bilgisi var. Bu şey, şimdi orada aynı şeyin ekrandaki antenin görüntüye çevirmesi gibi, bu beyin dönüp ona baktığında, gözlemci artık o dalgaya yönelik hale geldi ya, yani algılarıyla onu algılamaya yönelik hale geldi ya, o zaman bu dalga artık görünür hale gelmek için şeye iniyor, maddi aleme. Buna dalga işleminin çöküşü deniyor. Bunu böyle, yani bunu bugünkü fizik bilgisi olarak
kuantum fiziğindeki şeylerin,
kuantum fiziğinin çöküşü, verileri, evet.
Olasılıkların çöküp bir şeye inişi gibi ama.
Şimdi bunlar bize ileride bazı kavramları açmak için lazım olacak. Dalga işleminin çöküşü o zaman, hani genel bir bilginin aslında algılanabilir hale gelmesi olayı. Bu şu anda işte etrafımızdaki gördüğümüz bütün nesneler içinde geçerli olan bir olay. Yani
çöküş kelimesi niye kullanmışlar?
Şimdi şöyle, her tarafı kuşatıyor ya. Yani böyle bir heyula şeklindeki yapı kristalize olup görünebilir hale geliyor. Yani şeye
doğru ortaya çıkış gibi.
Ha, yani
gerçekleşme
gibi.
Daha
küçük bir şeyler yıkılıyor
böyle yani. Ama o şeyde bu
kaldığı
kadarıyla kuantum fiziği, olasılıklar fiziği. Bu işte bahsettiğimiz, mesela benim şu anda buraya gelmem, o olmam olasılıklardan biriydi. Geldim ve oldu. İşte o şey çöktü.
Yani gerçekleşme.
Buraya çöktü, buraya gelmiş olduk. Gerçekleşti.
Tabii aynı zamanda gerçekleşme. Tabii buna çöküş denmesi daha kuşatıcı ve her tarafta var olan bir yapının algı alanına inmesi. Yani daha önceden her tarafta var olan ve algılanmayan bir yapının algı alanına inmesi. Tabii burada o zaman işte bizim var dediğimiz şeylerle ilgili de düşüncelerimizin sorgulanması biraz farklı bir yere geliyor.
Yani bunların böyle yoğunlukla beraber
işte havada çarpıştı, marpıştı, yağmur hale geldik, görünür şekilde geldik.
Ha, biraz daha işte görünür alemdeki karşılığı ona yakın olabilir ama burada olay çok süratli.
Çok hızlı bir hareket var.
Çok hızlı, yani böyle işte ekrandaki görüntünün düşün çok çok daha süratli bir hali. Yani o talebeler örneğini zihnimizde tutacak olursak tık tık tık tık tık tık tık tık talebeler şeyleri flamaları tutuyor geri gidiyor, tutuyor geri gidiyor. O yüzden alta baktığında talebeyi flama tutuyor olarak göremiyoruz.
O ömrünün muhatabı şey gibi yani. O ömrü anlık.
Evet.
Oluyor.
Evet.
Abi şey anlamadım. Nedensellik çöktü dedik. Nedensellik kalmadı burada. Ve dedi ki bütünden ferde dönüş var dedik. Enif'teki bütüncülükle buradaki ferde dönüşü nasıl anlayacağız? Ben orayı kaçırdım herhalde.
Ferde dönüş derken nasıl yani?
Yani bütünden ferde dönüş yazdınız. Nedensellik yerine bütünden ferde dönüş.
İşte ama şöyle. Bütün zaten fert olarak gözüküyor. Yani dedim ya en küçük de bayrak, büyük de bayrak. Yani dolayısıyla nereye baksan bütünün özelliklerini orada bulabilirsin. Yani bütünden ferde dönüş olduğunda fert aslında bütünü temsil etmiş oluyor. Bütüncüllük de bu anlama geliyor.
Cüz'i külli ayrımı gibi. Cüz'i külli gösteriyor. Yani.
Tabii. Yani neye baksan küllün bütün özelliklerini orada bulabileceğin bir yapı var. Varlık.
Efendim? Ehadiyet gibi yani.
Ehadiyet, evet. Vahidiyet, ehadiyet gibi. Yani hangi...
İşin zerrelerdeki hep aynı hasiyetlerini göstermesi
gibi. Evet. Dolayısıyla yani her bir fert bütünün farklı bir yerdeki temsilcisi. O zaman bu bütünden ferde dönüşte şimdi ayrışmalar oluyor ya, yani her bir şey bütünken bu gözlemcide görünür hale geliyor. Gözlemci olanın algılanmasının ve görünür hale gelmesinin bir parçası. Yani sen bakmazken görüntü nasıl? Aslında bunun şu anda çok net bir karşılığı yok. Yani biz bu odada yokken gerçekten bu oda var mı? Yani şu günkü fizik biliminin tarifine göre bunu
gözlemcinin gözleme müdahalesi
işte onu görünür hale getirmesi. Yani şu anda fizik bilimi diyor ki bu odanın işte görünür hale gelmesinin bir parçası da atomlar gibi sizlerin burada bulunuşu. Peki siz burada bulunmazsanız sadece bu odanın varlığı şeklinde bir algı sizde devam ediyor. Bunun fiziki bir karşılığı yok. Yani siz böyle bir oda var algısıyla hayatınıza devam ediyorsunuz. Öyle bir sonraki hafta
gelecek hafta gelecek yerinde buluyoruz.
İşte gelecek hafta geldiğinde bulduğunda da zaten bu algı gittikçe daha pekişiyor.
Gözleme katkısı daha farklı da anlatılıyor.
Şu an yatar bakalım.
Hocam var, sen bir tecrübe söyle.
Ben şimdi hocam anlattıklarını oturtmaya çalışıyorum. Hepsi tam
oturtmayayım. Aslında mantığına ilgili kitabı da var. O kitabı okumayalım. Ben de onlar da senin kitabı olmadı.
Ha, bu vesile. Bu vesile de var.
Abi bir şey soracağım ya.
Buyurun.
O da her yerde bayrak var dedik ya.
Evet.
Aynı şekilde.
Evet.
Her yerde bayrak var mı? Her yerde hani yani büyük bayrak elde etmemiz imkansız gibi sanki.
İşte bak orada ölçüleri bizim hani bugünkü sahip olduğumuz ölçülerden biraz farklı düşüneceksin. Bu bayrak sabit duran bir bayrak değil artık, titreşen bir bayrak.
Sil.
Yani
ben senden ve seni anladım. Yani her yerde kişiler var, kişiler giren değil. Farklı ama ben de bir bayrak acı kaldım.
Şöyle bak.
Ben de anlıyorum demek seni.
Şurada bak bir bayrağın kırmızı flaması var ya.
Evet, ama o kırmızı flama her zaman sabit.
Değil.
İşte.
Ya önceden biz öyle düşünüyorduk. Sahaya indik, böyle olmadığını gördük.
Şimdi izah etmeye çalışıyoruz.
Evet. Böyle olmadığını gördük. Peki bunu nasıl izah edebiliriz dediğimizde bu talebe bu elindeki bayrağı öyle bir titreştiriyor ki elinde bir bayrak var. Hani dedim ya önce kırmızı bir filama beklerken bakıyoruz onda da bir bayrak var. Olayı şöyle çözdük. Tabii bunu çözdük derken hani varlıkla ilgili çaba içerisinde olanlar çözmüşler. Ben onlar adına hani insaniyet ferdi olarak bunu diyorum. Öyle bir titreştiriyor ki bu elindeki filamayı, yani bayrağı öyle bir titreştiriyor ki burada kırmızı renk oluşuyor.
her rengi istidadı var. Orada kırmızı olması.
Kırmızı olması, evet.
Kırmızı oluyor.
Ya biz biraz daha olayı basitleştirmek için tabii burada sadece kırmızı beyaz değil. Bütün o varlıktaki her şey. Yani burada
iki seçeneği yapıyoruz.
Şöyle mi düşünmemiz lazım? Sizin o varlık dediğiniz şey, bayrak dediğiniz her şey, bayrak dediğiniz şekil içinde biz her şeyi mi düşüneceğiz?
Tabii. Zaten onu bir örnek olarak alıyoruz.
Anlamız kuvvetli diye anlatıyorsun.
Şimdi bunu kainat...
Daha karmaşık.
Tamam, ben de ama şimdi...
Bu da basit değil.
Şey oldu.
Bir de bu kadarında bile tek irade gerekiyorsa düşünme de karmaşık. Tamam.
Tabii.
Bir de zamanın işin içine koyunca. Bir zamanda da gidiyor bunlara.
Evet.
Onu da bilmesi lazım.
Evet. Şimdi o zaman bütün bu şeylerden sonra hani bütünden perde dönüş dedik ya, tablomuz biraz değişti. Yani o geçen hafta tanımladığımız tablo biraz değişti. Şöyle oldu.
Değişe değişe kafam karıştı.
Yani karıştığı yerde durabiliriz.
Öyle. Çok anlatamadım.
Yani beraber gitmemizde fayda var.
Aslında hayatın bütünlüğü tamamen hepsi bir sanki rüya değil mi? Buna anlattığımız var. Tamamen muazzam bir rüya yani anında.
Yani biraz önceki şey şöyle sanki bu zanla galip mi oluyor Hakan abi? Biz buraya gidince burayı var zannediyoruz ama.
Yani şöyle bak, aslında bizim hayatımızdaki her şey o beyin işin çok önemli bir parçası. Şimdi ben bu hayal dediğim şey o da aslında bir varlık. Ya yani biz mesela büyük patlamayı gördük mü?
Evet.
Görmedik. Evet. Ama bak iki haftadır üstünde konuşup duruyoruz. Buraya neyle gidiyoruz? Ya gören de olmamış.
Nasıl?
Yani hiçbir fiziksel...
Kamerizli yüzüne yaklaşan bile 380 bin
gösteriyor. Üstad bak ne diyor bak, hayalen cezeretül araba gideriz. Biz de diyoruz ki hayalen ilk patlama anına gideriz. Hayal bir algı. Sende ne oluşturuyor? Bir duygu oluşturuyor. Böyle bir an yaşanmış duygusu oluşturuyor. Değil mi? Bu duygu bak o bahsettiğimiz noosfer alanında paylaşıma dönüşmüş. Şu an neredeyse insanların %90'ı aynı duyguyu paylaşıyor. Bu bir varlık. İnsaniyet gerçeğini oluşturan bir varlık. Dolayısıyla biz varı aslında buradan tanımlayacağız. 19. yüzyıla kadarki problem ne? Varı elle tutulur, gözle görülür alanda tanımlama gayreti. Zaten o yıkılmış. Yani esas burada bizim üzerinde durmamız gereken önemli nokta da burası. Yani materyal gerçeklik varlığı temsil eder noktasından artık materyal gerçekliğin hiçbir şey olmadığı.
Metafizik mi
oluyor? Metafizik.
Şöyle de diyorlar hocam, bilmiyorum nasıl yorumlayacaksınız. Bütün bu etrafımızda olup bitenler aslında beynimizdeki nöral faaliyetlerden bir tanesi.
Evet.
Birisi.
Yani
beynimizin o nöral faaliyetlerin bize gösterdiği bir şey. Mesela ben burada bakıyorum ve hepinizi görüyorum. Bu benim bir deneyimim.
Doğru.
Benim bir deneyimim ama beynimdeki nöral faaliyetlerin bana gösterdiği bir şey. Bunun gibi hepimizin tek tek birbirimize bakarak gösterdiği bir gerçeklik de var. Ortada şu anda bu odada bulunuyor. Ama aslında bunlar beynimizin bize gösterdiği bir şey.
Evet. Ben biraz daha ötesini diyorum o dediğimizden. Hani bu nöral faaliyetler de aslında bizim dıştaki gerçeklik olarak algıladığımız alanlardan biri.
Evet.
Onun da daha derininde biz buna ruh diyoruz. Oradaki yansımalar esas hani varlığı temsil eden şeyler. Duygular, düşünceler, algılar, tanımlar, kavramlar. Yani şimdi bu odanın varlığıyla ilgili elimizdeki en sabit verine şu anda gelmiş ve burada bulunuyor olmamız değil mi? En sabit veri bu. Peki biz buradan çıktığımızda ne kalacak bizde? Bu odanın ve bu binanın hala var olduğu duygusu bizimle beraber gidiyor olacak.
Ama o da yani beyindeki bir...
İşte o da aynen.
Fizyolojik nasıl bir şeyse bir şey.
Tabii.
Yani aslında bambaşka bir şey bize bütün bunları yaşatıyorlar.
Tabii. İşte mesela o nöral faaliyetler deniyor ya. nöral faaliyetlerin neye yol açtığı noktası da aslında şu an çok netleştirilebilecek bir şey değil. Ne yapıyoruz? İşte ben şu anda odanın varlığını hissediyorum. Bir fonksiyonel MR çekiliyor. Senin işte beynin şurası kanlanıyor. Ha, demek ki sen bunu burada hissediyorsun. Acaba gerçekten böyle mi? Bunu da kestirebilmemiz zor. Sadece dışarıdan yaptığımız bir gözlemle bağlantılar kuruyoruz.
O da bir algı sonuçta.
O da bir algı tabii.
Bir de bir arızası oluyor, hezeyan oluyor mesela.
Tabii.
O da bir değişik bir şey.
Evet. Yani herkesin mesela algıladığından farklı ve herkesin gerçek tanımından farklı bir...
Deli diyor, belki de deli dizisi.
Tabii o da bir ayrı bir boyutu. Şimdi olay şöyle bir noktaya geldi. Biz hani şöyle bir şey çizmiştik. Bir büyük patlama. Ondan sonra böyle.
Patladı mı kaçtın geldi ya? Bize kop. Geri gittim de desin patlama ne büyük.
Ondan sonra böyle bir açılımdan bahsettik. Ve burada silsileler birbirini takip ediyor diye düşündük değil mi? Şimdi burada yeni bir tablo ortaya çıktı. Hani şurada da bir gözlemci vardı ya.
Gözlerim çok
tatlı. Yani gözlerim böyle güneştik ki. Hani şimdi buradan böyle safa safa işte 13 milyarlık bir süreç yaşandı ve buraya gelindiği noktasına gelmiştik. Şimdi olay şuraya geldi. Hani nedensellik olmadığını söyledik ya. Aslında bura ayrı bir bütün. Bak burada hani bayrak, bir zerre bayrak olarak düşünürsen, bura ayrı bir bütün, bura ayrı bir bütün, bura ayrı bir bütün, bura ayrı bir bütün, bura ayrı bir bütün. Tabii bunlar
eser edilmiş bütünler.
Evet, mühendis arkadaşlar daha iyi yorum getirebilirler. Şimdi burada gittikçe sıklaşa adeta zaman sıfıra doğru gidiyor. Değil mi? Yani şeyde mesela böyle bir şekli bu şekli tanımlarken küçük dilimlere bölüyoruz ya. Yani integral diye bir şeyde küçük dilimlere bölüyorsun. Şu şekli o küçük dilimlerden ne kadar yaparsan en böyle şey aslına uygun
farkı ne kadar küçültürsen
yani şu küçük parçalar dilimler ne kadar olursa şunun altındaki alanı o kadar net bulursun. İntegral böyle bir şey. O zaman şuna sıfıra gittiğinde biz bu şeyin altındaki şeyi tamamen böyle hatasız bulabiliriz altındaki alanı. Ama bu aldığımız dilim ne kadar büyükse o kadar ortalamaya yakın hale geliriz. Şimdi şeyi de böyle düşünelim. Arda arda gelen böyle peş peşe gelen tablolar var. Bu tabloda tek atom, bu tabloda işte 2,5 lira büyüklüğünde bir kainat, bu tabloda bir tepsi büyüklüğünde bir kainat, bu tabloda efendim işte dünya büyüklüğünde bir kainat geldi. İşte ucuna ucağına henüz kestiremediğimiz ışığın bir ucundan diğer ucuna 13.7 milyar yılda gideceğini tahmin ettiğimiz bir genişlikteki kainat. O zaman aslında şöyle oldu bak. Burada yatay gördüğümüz şey aslında her bir anda düşen böyle bir ışınınma manzumesi. Ardarda şimdi adeta bir büyük patlama oldu bu. Bir büyük patlama oldu bir büyük yani her an böyle ışınınma peş peşe geliyor. O talebeler örneğini düşünecek olursak. Yani böyle bir taraftan dedik ki baştan şöyle bir tablodan böyle buraya doğru adım adım geliş. Ama şimdi yeni varlığı tanımadığımız tabloda da bu adım adım gelişin aslında küçük daha doğrusu adeta her bir zamanı sıfıra doğru gittiği çok küçücük zaman diliminde peş peşe gelen levhalar. Ve bu levhalar o anda oluşuyor.
Zamanı
o zaman her bir şey
farklı. Her bir eşit olmuyor.
Efendim?
Olmuyor.
Her bir eşit olmuyor. Ama zamanla gelip şurada birbirini takip eden silsileler şeklinde bir algı oluşturuyor. İşte bu olayın bence bu noktası çok önemli. Yani bütün bu
silsileler peş peşe geldi gibi bir algı oluşuyor yani. 13 milyar yıl, ondan sonra şuradaki her bir zaman dilimi, buranın bir nokta oluşu, buranın 2,5 lira şeklinde oluşu, bakın o noosferle bağlantılı, şurada hasıl olan bir sonuç.
Anladığımız böyle.
Evet. Ve ortak algıda biz artık burayı buradan buraya doğru gelen bir silsile şeklinde tanıyoruz ama yine bu ortak algı ve çabanın sonucu öyle bir şey ortaya çıkıyor ki ard arda gelen, birbirinden bağımsız peş peşe gelen şeyler.
Devamlı var yok, var yok. Ha?
Şimdi biz bir su silsileye inşa diyoruz. Şu her bir anda adeta bir büyük patlamayla yeni bir tablo oluşmasına da ibda diyoruz. Şimdi şuradan şuraya bir geçiş var gibi algılıyoruz yani.
Silsile gibi anlıyoruz.
Ha, yani sırayla ilk gibi. Patlama oldu, ondan sonra böyle bir şey ortaya çıktı diye algılıyoruz ya. Yani. Mesela bıraktım, düştü, değil mi? Bırakıyorum, düşüyor. Şimdi buradan biz algılarımızla şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Sen bıraktın, onun için düştü. Bir sebep sonuç bağlantısı kuruyoruz. Aynı şey. Patlama oldu, ondan sonra genişlemeye başladı. Yani bir sebep sonuç bağlantısı kurduk. Bu sebep sonuç bağlantısının şeyi nereydi? Burası. Merci.
Bilgi bilgiden, noosferden oluşan algı.
Evet, yani bak bilgiden bilgiye dedik ya. Yani burada külli bir hakikat şöyle bir tablo ile algılanır tarzda şurada hasıl oldu ve merci burası oldu. Aslında bütün buranın şu şekilde tanımlanması da işte 13 milyar yıl sonra gelmiş bir varlığın zihninde böyle bir netice hasıl etti. Şimdi burada bıraktım düştü, bıraktım düştü, bıraktım düştü. Bunlar arasında bir irtibatı olmayan tabloların birbiriyle bağlantılı gibi hasıl ettikleri şeyler, sonuçlar. Yani şimdi bizim mesela bu konuşmalarımızın başından şu anını düşünürsek, şu tarife göre şimdi ard arda gelen işte belki milyarlarca tablodan içinde bulunduğumuz bir şey ortaya çıkıyor. Sonuç ortaya çıkıyor ve biz mesela bu tablonun da bayrağın şu anda biz kainat olarak düşünürsek dersin başında bayrağın burasındaydık, şimdi şurasındayız. Biraz sonra burasında olacağız. Niye? İşte dünya dönüyor, Samanyolu galaksisi hareket ediyor. İşte onun içindeki sistemler hareket ediyor. Biz de o sistemlerin bir parçasıyız. Yani her şeyin dışında bir referans noktası olsa biz şimdi o referans noktasından çok uzakta bir yerdeyiz. Ama kendi algı alemimizde bizimle oluşan bağlantılı tabloda bir odada sohbet ediyor konumdayız. Ve bütün o şeyi de işte algılarımız şekillendiriyor, değil mi? Yani algılarımız hangi durumla ilgili bir sonuç ortaya çıkacaksa onunla bağlantılı olarak o kısmı bize yansıtıyor sadece. Yani şu anda mesela çok süratle gezegen hareket eden bir gezegenin içinde olduğumuzu algılıyor olsaydık şu yaşadığımız tabloyu yaşamayacaktık. Bunu sınırlayan ne? Gene işte şuradaki bayrağın görünmesine benzer şekilde bizim böyle bir hal yaşamamızı ortaya koyan irade. Peki burada bırakmak düşmek arasında, yani bu ayrı bir tablo, bu ayrı bir tablo. Bu ikisi arasında bıraktım düştü sonucunu hasıl eden ne?
Bizim gözlemimiz. Yok, bilgi birikimimiz.
Efendim?
Bilgi birikimimiz.
Aslında gözlemimiz. Niye böyle düşünüyoruz? Şimdi mesela ben bunu sorsam size bıraktığımda ne olur diye.
Sürekli düştüğü için.
Aldığımız bilgi için düşer diyeceğiz.
Düşer diyeceğiz. Yani şimdiye kadar hep öyle görmüşüz.
Zanna galiba ama alma düşmemediğinin ötesindeki mevcut fizik yasalarını yansıyacak mı?
İşte fizik yasaları da böyle ortaya çıkmış.
Hep böyle olduğu için de fizik yasa demiştim.
Evet, yani öyle bir şeydi.
Olduğu
evet.
için yasa vardı.
Evet, yani gözlemin tanımlanma şekli.
Şimdi bir dakika, o bizim için mi yasa var?
Olduğu için yasa var abi, yoksa yasa olduğu için olmuyor.
Yani şöyle düşünün, bu yasa yaptırımı olan bir şey mi?
Bazen bozabilir yasa. Şöyle, Yani eğer mesela onun düşmesini engelleyecek bir şey yoksa düşüyor.
İşte, ama siz gözleminizden bahsediyorsunuz.
Evet.
Ve bu gözleminizi de işte diyelim ki Newton tanımlamış. Demiş ki bu düşüş şöyle bir kuralla oluyor.
Tamam.
Buna yasa demişiz.
Tamam.
Yani o aslında
çıkış noktası.
Noosferi de gözlem. Hani noosferde de bir böyle gözlem olduğu için ortak alanda da bu kabul edilmiş bir şeye dönüşmüş. Mesela bunun zıttı şeyler olmuyor mu? Mesela bir şey bırakıldığı zaman bir gün gelip yukarı çıksa
evet.
diyeceğiz ki ya Newton aslında bize şimdiye kadar yanıltmış.
Ama
peki
olmadığına göre.
Hayır, ama burada değiştirecek durum ne?
Gözlem.
Şimdi Karl Popper diye bir filozof da diyor ki aslında bütün bu koyduğumuz yasalar yanlışlayamadığımız ölçüde süreçte ve sürece devam eden tablolardır.
Tamam.
Dolayısıyla biz hani yanlışladığımız anda artık ona yeni bir yorum getirmemiz lazım. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani kendi dünyamda. Mesela eskide, şu anda da var galiba, genel yetenek sınavları oluyor ya. Şimdi 4 tane rakam veriyor size. Bunun arasındaki ilişkide bir sonraki rakam nedir diyor.
Tamam.
Şimdi sonra da bir ilişki kuruyorsunuz. Bir sonraki rakam diyelim ki 45 dediniz.
Tamam.
Açtınız, cevabı attınız, 45. Güzel. Aynı ilişkiyle bir sonraki rakam nedir? İşte 56. Açtınız, baktınız, 56. Güzel. Gene aynı ilişki devam ediyor. Bir sonraki rakam 72. Açıyorsunuz, 89.
Hayır. Kurduğum ilişki yanlış o zaman.
Heh. Şimdi başa dönüp ilişkiyi yeniden tanımlamanız lazım.
Eyvallah, bunun bir itirazı.
İşte şey bu, yani yasa dediğimiz olaylar bundan ibaret. Ama siz orada niye yeniden tanımlama ihtiyacı duyuyorsunuz?
Görün.
89'u görünce.
Evet.
Yani 70'i beklerken 89 gördünüz.
Burada bir iş var.
Newton'a da demişler zaten hocam, bir şeyde okudum, ne kadar doğru bilmiyorum. İşte bu kütle çekim kanununa göre yaptım bütün bu şeyleri falan diyor. Peki niye bunlar birbirini çekiyor diyor, bilmiyorum.
İşte aslında çekiyor mu, o da belli değil.
Ayşe'den başka bir şey dedi mesela.
Hani evet. Şeye
giriyor. Onu nasıl diyor daha Einstein? Daha doğrusu Einstein'ın demesinin sebebi de olmadığını görünce, hani bayrağın bayrak olmadığını görünce, hani şeyin altına inince, parçacık düzeyine inince Newton'un dediklerinin olmadığını görüyorlar yani. Sonra tekrar
yok şöyle
şey kurmak.
Newton'un kütle çekim kanunu, o diyor ki kütleler birbirini çeker. Einstein bunu şeye benzetiyor. Kütle çekim kanunu değil, kütleye meyil. Yani şöyle düşün, çok gergin bir çarşaf düşün. Belki görmüşsünüzdür o denekleri. O gergin, bir tane o gergin çarşafın ortasına bir karpuz koy. Öbür tarafa bir işte elma koy, bir bilmem ne koy. Onun kenarında da daha küçük bir şey bırak. O çarşaf üstünde o şey, o dönüyor dolaşıyor, o çökerttiği o şeyi çökertiyor ya, zaten Einstein'ın kuramında o şeyin çökertmesi var. Zamanı ve mekanın bükülmesi var Einstein'ın. Büküyor ya, o küçük bir yere gidiyor şeye, yani onun cazibesine kapılıp onun yanına düşüyor.
Evet.
Einstein'ın Newton'dan farklı olarak kütle çekim kanunu o böyle yorumluyor. Çünkü bu kütleler mekanı ve zamanı büküyor diyor.
Evet. Yani zaman
şeyde o parçacık altında. Einstein'ın güzel bir lafı var, yeri gelmişken söyleyeyim, o da akla ermiyor bu kuantum fiziğinin yaptıklarına. Ama diyor ki ya Tanrı zar atmaz diyor, duymuşsunuz mesela. Vardır bir sebebi anlamında söylüyor bunu. Yani ben anlayamadım ama Tanrı'nın zar atıp da hani şeyin belirsizlik şeyleri var ya.
Kaosa bırakacak hali yok.
Yani. Kaosa da bırakacak hali yok diyor. Bunun da bir bizim anlayamadığımız bir şeyi vardır anlamında.
Biz de zaten var
ya. Evet. Onu mu söyleyecektin acaba diye söyledim.
Evet. Yani burada işte o zaman bir şey, hani nedenselliğin olmadığından bahsettik ya. Bir şey başka bir kendinden gelen sonraki sonucu doğurmuyor. Yani bu kalemin düşmesi benim bırakmama bağlı bir düşüş değil.
Evet, peki, kuantum fizikçiler biraz öyle söylüyor.
Biz hikmeti öyle anlatıyoruz.
Sonucu, sebeplerini acaba sonuç mu sebepleri yaratıyor diye, belki onu mu demek istiyorsunuz?
Hayır, aslında şunu diyeceğiz. Yani bu bir ilk sebep, bu sonuç, bu sebep, bu sonuç. Herkes
evet.
Bir öncenin sonucu bir zamanda sebebi gibi işliyor.
Evet.
Böyle gözüküyor değil mi?
Evet.
Ama şimdi şu bağlantısı tablolara bakıldığında hani bunlar aslında her biri yeni bir ışınım. Bir önceki alanla direkt bir bağ yok.
Ama çok kısa bir zamandır.
Yani tabii ekrandaki bir görüntü önceki bir görüntüyle bağlantılı olarak vücuda gelmiyor. Hepsi arda arda ekranda yansıyan şeyler.
Ayrı bir bilgi.
Tabii ayrı bir bilgi. Peki biz buna ekranda mesela bir adam diğer bir adama yumruk atıyor olarak nasıl görüyoruz? Bunların belli bir sıralama içinde ve şuraya uygun bir sıralama içinde arda arda gelişiyle görüyoruz. O zaman burada bir şey var. Arda arda ve belli bir şeyle, sıralamayla ve belli bir yayılım bile geliş var. Şimdi bu arda arda gelişte biri önce biri sonra geliyor. Şimdi biz önce gelene sebep sonra gelene sonuç diyoruz. Bediüzzaman diyor ki bir önce bir sonra gelmenin asıl adı iktiran. Şimdi biz buraya mesela Muhammed Bey'le hep beraber geliyoruz değil mi? Şimdi
ben sizi hep beraber geliyorum abi.
Şimdi bizim zihnimiz nasıl çalışıyor? Burada Muhammed Bey'i görürse mesela Serhat, Hakan abi gelmiş de diyebilir değil mi? Bu niye böyle? Çünkü beyin
hep öyle görmüş.
Beyin hep yan yana gördüğü şeyleri artık birleştiriyor.
Yani bağ kuruyor.
Evet.
İktiran bağ kuruyor değil mi?
İktiran evet. Bağ veya yan yana geliş demek.
Yani aynı anda sonra, olmuş.
Evet.
Senkronize
yan yana gelmek demek.
Sonra yanılmaya başlıyor.
Sonra işte o sanki aslında arada bir bağ varmış gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Yani bunu da ben kendimce şöyle bir örnek...
Şartlı ve teksi var bu şeyler hani. Pavlov falan o tür şeylerde...
Tabii şartlı refleks aslında bunun bir yansıması. Daha alt düzey bir yansıması.
Neden hayvanlar böyle eğitiliyor?
Tabii.
Bir şey yapıyor, bir yem ediyor. Onu bağ kırıp öyle eğitiliyor.
Ve aslında şunu diyebiliriz. Aslında bizim varlıkla olan irtibatımızda çok ciddi bir şartlı reflekslenmemiz var.
Klasik koşullar.
Ve bu
iyi bir şey, bunun dışına çıkmamız lazım.
Bunun dışına çıkmamız lazım.
Ha, yandık.
Yani bu bir de farkında olmadığımız bir şey.
Evet.
Yani biz böyle bir refleks içinde olduğumuzun çok farkında değiliz. Ve zaten sistem bunun üzerine kurduğumuz için de dolayısıyla gerçeklikle olan bağımız ciddi şekilde kopuyor.
Şaplanmalar çıkıyor ortaya değil mi?
Evet.
Bundan da doğal sonuçlar hep genelde şuna oluyor.
Ve burada işin çok bence ciddi sıkıntılı bir boyutu da bu şartlı refleksi en çok bilim güçlendirmiş. Yani bizim de çok aslında güvendiğimiz dağ olan bilim bunu çok güçlendirmiş ve bu alanda adeta o örülmüş çok katı duvarlar var. Yani aşılabilmesi çok zor olan katı duvarlar.
Örülmesi zor olan bir kabuklu yer olmuş.
Evet, evet. Ve topyekun bu noosferin yarası yani.
Ameliyat tarzı.
Evet.
Yani 3-5 nesil onları şöyle hocam, şimdi anlattığımız bütün o fiziksel şeyleri biz kendimiz şey yapmıyoruz ki, deneyimleyip, anlayıp, yorumlayıp şey yapmıyoruz ki. Ben ona güveniyorum. Herkes çünkü güveniyor. Diyor ki işte bu Einstein, bu bunu böyle demiş, bu böyledir diyor. Eyvallah diyoruz. Yorumlarımı ben bundan sonra ona göre yapıyorum.
Evet.
Ona, yani aldanmam benim orada.
Ben masumum abi yani.
Ha, ben masumum. Düşünüyorum.
Ama işte burada
şöyle yani şöyle benim aldanmam, ona güveniyorum ve öyle yani dünyayı yeniden yorumlarken mesela adamlar bir zamanlar düz diyormuş ya, şimdi yuvarlak diyor. Yani yuvarlak olduğunu ben oturup kendi başıma ispat edebilir miyim, edemez miyim? Belki bugünkü bilgilerim nedir ama diyelim ki edemem. Ama sen diyorsun ki ya yuvarlak dünya, herkes de öyle diyor, ben de ona kabul ediyorum. Bakıyorum bir takım şeylerden de öyle kabul ediyorum yani. Daha ne yapabilirim bilmiyorum.
İşte burada bir kere şu şartlanmamızı biraz daha böyle belli bir düzeyde tutabilmek için bütün sistemin aslında kendi içinde gözlemlerden ortaya çıkan bilgilerle, yani noosfer bilgilerinin öyle olduğunu.
İşte yeniden şimdi bilgimizi update edelim diye geldik.
Oradaki bilgilerle ortaya çıktığını bir kere bilip, dolayısıyla sistem kendi içinden kendini tamamlamaya çalışan bir yapıyla gelişiyor. Burada daha bütüne ait veriler sistemin dışından ancak gelebilir. O yüzden mesela vahiy burada biraz daha ön plana çıkıyor. Yani en azından bizim dünyamızda.
Yani sırf diyalektik düşüncelerinden hani şüpheden bile şüphe etmek, işte her şeyi sorgulamak, muhakeme, tahkik, yani Osmanlıca tahkik denilen şey yeterli olmayabilir. Vahiy burada bir
devreye giriyor.
Yer girmesi gerekiyor.
Evet. Çünkü
sadece aklına güvenmekle akılcılık konusuna çıkamaz.
Yani neticede akıl da
zaten şu, vahiy dediğimizde de bunun bir tercümesi değil mi o? Yani üstadın tabiriyle. Yani vahiy dediğimiz şey bu bizim şey yaptığımız şeyin, anlamaya çalıştığımız şeyin anlaşılabilir hale gelmiş tercümesi aslında.
Tabii. Şimdi orada da şöyle bir şey var vahiyde. Şimdi şu sistemin kendi içinde ürettiği şu yapı, işte bir sürü bu yapıdan olanların oluşturduğu yapı şuraya muhatap oluyor. Dışarıdan da vahiy buranın diliyle bize bazı veriler ortaya koyuyor. Ama bazen biz bu dili şurada gördüğümüz kadar, yani şuraya gelen kadar, bazen buraya gelen kadar, bazen buraya gelen kadar anlıyoruz. İşte bu bizim anladığımız dille ortaya konan şey adeta bir şifre yapı ve şurayla birlikte çözülmesi lazım.
Bir de bu vahiyin, mesela bizim Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce gelmiş, o zamanki insan aklıyla, bu zamanki insan aklına böyle çelişmeden bir nevi hitap edecek halde olması lazım.
Tabii. İşte o yüzden mesela bu İstimeden, öyle bir şifre yapıyla geliyor ki, şurayı da tanımlıyor, burayı da tanımlıyor. Ve şimdi buradan buraya bilgi değişiyor. Mesela şuradan geriye bakanlar sistemi farklı tanıyorlardı değil mi? Hatta şunlar öncesini belki hiç bilmeden şurayı böyle sadece yatay bir alanda tanımlıyorlardı. Veya şu kadarlık geriye giderek tanımlıyorlardı. Şimdi biz buradan böyle şu kadar geri gidiyoruz. Belki de buraya gelindiğinde bu ta buralara uzayacak.
Belki.
Yani
eksiye gideceksin.
Burada bir sabitlik yok çünkü var. Şey geliştikçe, şurayla ilgili yatay alandaki bakış geliştikçe şurada derinleşiyor. Nerede? Gene burada.
Yani ruhaniyeti derinleştikçe görme alan daha çok gelişiyor.
Tabii işte esas burada hani o bilgi dediğimiz şey hakikatiyle hikmet.
Oradan hakikat çıkıyor.
O hikmet dediğimiz şey de şurayla sınırlı değil. Esas şuradan beslendiği zaman İşte bu derinlikle bağlantıyı koparmamış oluyoruz. Yani bu 13.7 milyar yıl diyoruz. Biraz zaman geçtikten sonra belki bu 20 milyar yıl olacak. Şu büyük patlama dediğim şeyden önce de işte efendim küçük cisimcikler varmış, titreşiyorlarmış. Onlar işte 3 milyar yıl toparlanıp bir küçük atom haline dönmüş.
Tersine bir durumda diyorsun.
Evet. Dolayısıyla şimdi burada böyle ard arda gelen tablolardan ortaya çıkan sonuçta iktiran birinin diğerinden sonra gelmez. Biz bu sonradan gelişle beraber
sonuç çıkıyoruz.
Evet. Aslında burada da eşyayla olan bağlantımızı şekillendiren bir durum bu. Yani varlığı da bizim için faydalı bir şeye dönecek bir durum. Yani şimdi bir dahaki haftada bu masanın burada olacağına dair bir iktiranımız var ya, yani geçen hafta buradaydı.
Yaşanabilir.
Ondan önceki hafta buradaydı. Bir dahaki hafta da burada olacağına dair bir kanaatimiz var. O zaman bizim işte bu hayatta olan bağımızı yürütebilmemize dair bir sonuç doğru.
Simit de burada olacak
bir dahaki hafta. Artık ona dair garantimiz yok ama. Yani geçen hafta yoktu çünkü.
Daha da sarılamamıştı.
Öyle şimdi dolayısıyla bu faydalılığıyla beraber aslında hakikatin bu olmadığını da zihnimizin bir tarafında tutmamız lazım. Peki biz niye bu bağlantıları hep var algılıyoruz? Çünkü işte az önce dediğimiz gibi şimdiye kadar hep böyle olmuş. Şimdiye kadar ne zaman bırakılıysa düşmüş. Buna da yeknesap istimrar diyoruz. Yani bir şeyin sürekliliği. sürekli işte bu böyle oluyor, sürekli böyle oluyor diye bizim o varlıkla olan bağımızı oluşturuyor. İşte o kanunlar dediğimiz şey de bu süreklilikle ortaya çıkan sonuçlar.
Hep öyle gördüğümüz
şey. Evet.
Ona yakın.
Evet. Şimdi o zaman varlıkla ilgili, hani yola varlıktan çıktık ya, varlıkla ilgili tanımımız, etrafımızdaki gördüğümüz nesnelerle ilgili tanımımız biraz daha farklı bir yere gelmiş oldu. Şimdi bu geldiği yer üzerinden tahavülat-ı zerrattaki haşiye kısmını paylaşıp ondan sonra da şeye geçeceğiz. Kader okumalarına geçeceğiz inşallah.
İlk mesafet bir şey sorabilir miyim? Biraz konuda şey de.
İlk
mesafet. Ben Osman abi yanlış düşündüm, düzelteyim.
Konudan biraz şey de. Ben üstad ruh tanımı yaparken fetif giymiş kanun diyor ya.
Evet.
Tanımlıyor ya. Oradaki o tanımı yapmasının sebebi, şimdi ruh aslında kanun gibi bütün kainatta alakadar olan bir şey ama bir cismin içine. Yani kanun da aynı şekilde bütün kainatla alakadar olan bir durum olduğu için böyle bir iş.
Ya bence şunun için
ben o cümleyi bir türlü anlayamıyorum da yıllardır.
Tezahürleriyle bilinebilir olduğu için.
Ha, aslında
yani bizzat mahiyeti itibariyle değil, tezahürleriyle bilinebilir olduğu için.
O yüzden
bağlantı. Evet. Evet. Mesela ben Serhat dediğimde kafamda ne var? Serhat'ın saçı, ondan sonra görüntüsü, ses tonu,
işte,
ve bütün bunlar aslında Serhat'ın içindeki bir özün dışa yansıyan şekilleri. Ben o özü görmüyorum. Gülüşünü görüyorum, ses tonunu duyuyorum. İşte ne tarz kıyafetler sever onları biliyorum. Oradan benim dünyamda bir Serhat tanımı oluşuyor. Ama ben biliyorum ki içeride bir özde bir Serhat var. O bütün bunların dışında. Ve o tezahürleri kadarıyla ben aslında bir Serhat tanımına ulaşıyorum. Ruh da böyle bir şey. Evet.
Kanunlar öyle bir şey.
Evet. Yani işte mesela tabiat kanunu dediğimiz kanunlar, çekim kanunu. Böyle bir kanun görülür bir şey mi? Değil.
Tezahürleriyle.
Varlıkta işleyişi olan ve bu işleyişleri de tezahürleriyle ortaya çıkan hakikatler.
Haşiyeyi mi okuyacağız?
Şimdi vaktimiz 15 dakika kaldı. Bence bugün hani sizlerin katkıları, ondan sonra itirazları veya anlaşılmadığını düşündüğünüz bazı yerler varsa onlar üzerinde biraz konuşalım. Şeye önümüzdeki hafta geçelim. Haşiyeye.
Senin kitabı da okuyalım.
Vallahi aslında orada bir şey sağlar.
Hecesi neydi? Kitabın
Kainatın Hecesi. Kuantum dilinde kainatın hecesi.
Bende var kitap da.
Size bir türlü ona gelmiyor. Bulmazlardan da bu
arkadaşlar. Hocam, bunu da doğru.
Dilinde,
kuantum dilinde kainatın hecesi dedi değil mi?
Evet.
Hakan Yalman diye var mı piyasada?
Hocam kendinize bunu ararsan, bu da şimdi bulunmazlardandır.
Bende var da. Piyasada da var mı?
Bende yok abi. Şey hastaneye getir. Abi kitap evinden sipariş. Şey yapalım.
Ben evde varsa bakayım yani şu an.
Yapıp nerede bulabileceğimizi.
Risale-i Nur Enstitüsü'ndeydi.
Burası o değil mi?
İşte yani Risale-i yayınları içerisindeydi. Şu anda arkadaşlar tekrardan basarlarsa o yine...
Piyasada yeni baskısı yok. Her elindeki mi vardır?
Muhtemelen öyledir, evet.
Şey basa kitap ürünü var mı ya?
Kitap ürünü.
Orada da gene olabildiğince örneklerle bu şeyi...
Gelseydik belki biraz daha iyi anlardık. Bizdeki suç işte. Serhat okumuş herhalde, biraz yorumları biraz yok. Sanki
oturaklı diyorsun.
Oturaklı. Öyle Serhat. Ben yanılıyor
mu? Okumadım abi de.
Siz abi okumadım bir
şey. Kader mi? Şey çok.
Senden başkası okumadı mı Hakan Yalman bunları?
Olabilir. Mehmet sen de mi okumadın?
Okudum abi. Gerçekten okudum da.
Ha.
Biz de bir okuyan bulduk. Şöyle baktım bak, kalmıştı. Kenara bir gün okuruz diye kaldı bak. Suçumuz.
Evet. İşte neticede bazı şeyleri Batı dünyası bizden daha önde götürüyor. Yani hakikaten bazı noktalarda kendimizi sorgulamamız lazım.
Ya kuantum fiziği kavramı da yeni hocam. Yani
işte bu
burada mesela çizdiğiniz o şeylerden diyelim ki 50 sene 100 sene öncesine ait bir kavram. Ondan önce yoktu.
İşte o 1900'ler ilk.
1900'ler.
Evet. Yani o 1900'ler dediğim zaten o biraz da onu kastediyor. Yani ilk Max Planck denen bir adamın işte o küçük
kavramı ışıması diye bir kavramdan çıkıyor.
Evet, işte o küçük.
Hocam bize değil mi?
Hayır. O konularda o okumuştu.
Şeyi okumadım da ama o konuda başka bir
şey. Kadar Fransız değil yani mesela.
Evet.
Biz daha Fransızız
sanırım şu anda. Hayır. Ben kavramı beni çok
kuşatan
bir şeydi. Mesela kuantum fiziği şeyden bir yerde hani o determinizm var ya işte bu sebep sonuç ilişkisi böylesine gidiyor ve bu akla sağduyuya uygun. Her durum bir önceki her durum bir sonuçsa o durumu sağlayan daha önceki bir
sebep vardır.
Sebepler. Ama şey diyor acaba sonuçlar mı sonuç mu bu sebepleri yaratıyor derken aslında büyük bir şey söylüyor. İşte kader kavramını bunun altını çiziyor. Yani sonuç sebepleri yaratıyorsa yani bu bir şey işte. Yani bildiğimiz benim kısıtlı şey inanç dünyamdaki kader kavramının altını çiziyor yani.
İşte o bir 3-4 sene önce bir deney yapıldı. O deneyde işte belli bir prizmaya ışık daha girmeden çıktı. Hatta onu işte o zaman bazı köşe yazarları öyle yazdılar. Bir madde ortamı var. O madde ortamına ışığı gönderdiğinizde öyle hızlı hareket ediyor ki buradan daha girmeden öbür tarafta ışık çıkıyor. Dolayısıyla bazen sonuç sebepten önce gelebilir durumu ortaya çıkmış oldu.
Evet, yani şeyin hani sınırlandırdığı Einstein'ın
ışık hızı geçiremez.
Aşılamaz dediği şeyi.
İşte evet.
O deneyde
bir şey daha vereyim.
Bir şey çok yaşıyor. Değil. Belki 5 sene falan önce böyle bir deney yapıldı. Yeni yani.
Hatta sizin bu gecikmiş bir Nobel ödülü makaleniz var değil mi köprüde?
Köprüde evet.
Yani aslında onu da okusak yani kitabından mesela bile o makalede biraz bu konulara
fikir verebilir evet.
Nereden buldun?
Tam ismi neydi abi? İnternet sitesinde yazan çıkıyor. Köprü dergisi Hakan Yalman. Makalenin tam ismi neydi abi?
Kuantum fiziği ve bediüzzaman gecikmiş bir Nobel talebi.
Böyle yazılı çıkabilir
misin? O ihtisas kelimesini görünce
ya şöyle tuhaf böyle bir var demiştim.
Bir zaman gecikmiş bir Nobel talebi.
Kaçıncı dergide?
Talebi.
O kelimeyi orada kullanması yani.
Evet.
Bir zamanın Nobel alması gerekir manasında.
Şimdi olayı şöyle özetleyeyim ben. Bunu ben Sünahat'ı okurken
Nobel talebi mi?
Yani Sünahat'ı.
Efendim?
Eskilerden mi?
Evet. Sünahat'ı okurken orada bir cümle var. Küremiz hayvana benziyor diye bir devam eden kısmın sonrasında. Her bir zerreye birer zerre-i cazibe halk bir ihsan edip oradan kainatı kainattaki umum cazibeyi hasıl eden Cenab-ı Hak diye bir cümle geçiyor. Şimdi ben bu cümleyi tabii daha önce epey okumuşum risaleler okurken. Bir dönem bu işte kitap çalışmasını yaparken Japon fizikçisi Yokawa denen bir şahsın 1935-1945 o sıralarda yaptığı bir çalışmadan aldığı Nobel'in işte bir problem var. O problem de şu. Normalde o zamana kadar bir çekim kanunu biliniyor. Bir de elektromanyetik kanun. Yani artı yükün eksi yükü çektiği aynı yüklerin birbirini ittiği kanunu biliyor Maxwell'den sonra. Rutherford'un atom modeline bakıyorsun. Çekirdekte protonlar sıkışmış vaziyette. Çok uzak, çok uzak bir yörüngede elektronlar dönüyor. Yani normalde protonlar birbirini itip dağılması lazım. Protonlarla elektronların birbirini çekmesi lazım. Bu iki şeyden, kanunda nasıl böyle bir atom modeli doğar ki bu atom modelinin de geçerliliği kabul ediliyor. İşte 1935'te Yukawa tanecikler arasında bir çekim taneciği tanımını yapıyor. İşte boson bu. Hani Higgs bosonu diye son işte birkaç yıl önce bayağı mevzu oldu ya.
Sendeki.
Oradaki cazibe dedi de.
O cazibe taneciği boson. Şimdi Yukawa demiş ki çekirdek içerisinde protonları birbirine bağlayan kuvvetli bir çekim taneciği var. İşte o VZ diye adlandırılıyor.
4 kuvvetten bahsediyor. Parçacık altında 4 kuvvet.
Toplam 4 kuvvet. Bu işte o zaman zaten bu kuvvetli interaksiyon diye bu ortaya çıkmış. Bir de daha sonra bu radyoaktif maddelerde zayıf interaksiyon denen 4. kuvvet.
Evet.
O kuvvetli interaksiyon dediği kuvveti tanımladı bu boson, yani aradaki çekimi sağlayan çekim taneci. Ve Zebedü zamanında zerre cazibe tanımını kullanıyor o zaman. Şimdi Yukawa 1945'te çekim taneci tanımıyla Nobel almış. Şey bunu 1910'da söylemiş. Senat. Evet. Yani orada biraz o şeye ilgi çekmek için veya dikkati çekmek için gecikmiş bir Nobel talebi şeyi oradan geliyor.
Bir
generasyon
var mı?
Sonra haber
olundu. Baya olumlu ve olumsuz. Şimdi bir tek şeyinki çok absürt oldu. Neydi şu adamın ismi? Bir ara RTÜK'te falan da başkanlık yaptı ya. Davut Dursun muydu? Davut Dursun galiba. Hatta bir şeye geldi, belki gençler hatırlamaz onu da, bir panele geldi. Ondan sonra dedi ki bu panelde bana işte farklı bir konu söylendi. Ben bu konuyu bilmiyordum. Ben de dedi hangi konuya hazırlandıysam onu anlatacağım, siz de dinleyeceksiniz dedi. İşte başka bir yerde olsa herkes terk eder çıkar değil mi? Edepsizlik bu. En azından adabınca söylersin bunu. İşte benim titrimden faydalanmak için buraya çağrıldığımı düşünüyorum falan. Yani çok edepsizce bir yaklaşım oldu. Ondan sonra herkes de genel neticede saygıyla dinledi. Ben o noktada takdir ettim o topluluğu. Yani mesela bir diyelim ki tıp camiasında olsa zannetmiyorum öyle yapan adamı herkes sonuna kadar dinlesin. Salonu terk eder çıkar. Şimdi bu adam şeyi görmüş, daha derginin kapağını. O makaleyi de kuantum fiziği ve Bediüzzaman diye görünce ya demiş pes.
Yani kuantum fiziği nereye?
Bediüzzaman nere? Yani bu kadar saçmalık olma. Yani bir kere sen Bediüzzaman'ı ne kadar tanıyorsun değil mi? Mesela Tahavülat-ı Zerrat diye bir risale olduğundan haberin var mı? Sonra kuantum fiziğini ne kadar biliyorsun? Yani sorsan hani
en azından bir oku.
Evet. Okuyup da dese amenna başüstüne, ama böyle daha başlığı görür görmez itiraz etmesi bence onun işte...
Olsa da anlayamaz abi.
Evet, haşiye bir şey okuyacaktın madem
bakayım. Ama o haftaya
attık. Öyle mi?
Haşiye öyle küçük bir haşiye değil yani.
Haftaya
bir
şey yapalım mı?
İmamın önünde işte.
Yerden yapalım mı yerine?
İyi olur. Şeyde Tahavülat-ı Zerrat bahsinde 30. sözün ikinci maksadı.
Evet.
Hemen ilk paragrafta Tahavülat-ı Zerrat diyor.
Ali bir sarı olarak da
Ali şeyi nerede yani bundan?
Şeyde var, Mesnevi'de var.
Mektubatta var.
Mektubatta mıydı?
Mektubatta 10. mektubun birinci suali ben de bunu haşi yaptım. Değil mi?
Aha, evet.
10. mektup.
Öyle bir şey olması lazım.
Haşi şey mi?
Onun mektubu tamam. Ya bu şey baktığımızda oluşmamız
mesela
İmam-ı Nebevi kitabımızda ayrı şey oluşturuyor.
Tabi. Zaten biraz ona altyapı hazırlamaya çalışıyoruz.
Hep atıyorum arabaya.
Bağlantıları kuruyorum diyorsun. İnşallah birlikte de kuracağız. Bundan sonra biraz böyle kaderi daha yerine oturtmamız kolay olacak. Evet,
boyut kavramıyla oluşturuyordum abi. Burada daha farklı şeyler olacak herhalde. Hani böyle 3 boyuttan bakan birinin 2 boyutu
Şimdi onlar diyorum ya, yani her bir zamanda biraz kendi mantığına, mesela
o zamanda kalmış mı abi? Şunayla da ilgilenmiştim. Lise çocukları falan diye böyle anlatıyorum, tokuş oluyor.
Ve burada aslında esas nokta şu: bir kişinin olayı anladığı noktasında tatmin olması. Yani nihai nokta, hedef bu. Ama şimdi şu an öyle bir noktaya geldi ki bazı şeyler artık eski örneklerle yerlerine oturmuyor.
Bayağı yenilikçi geliyordu bana da bu, bayağı
da. Şekillikten çıkarıyoruz ya işte.
Evet.
Yani biraz daha böyle bir daha bir kapsamlı kürenin topun içine gidiyoruz.
Yani mesela dedim ya, bir 10 sene sonra belki bunlar da şey kalacak artık. Tabloyu tam izah edemez noktada kalacak. O zaman işte bakış çok daha farklı bir yere gelmiş olur.
Nasıl söyleyecek miyiz?
Tabii.